Ayrım 18.
Onu elinden tutmak, alıp buradan götürmek istedim. Başımı çevirdim, kalabalığa karıştım. Ayşe'nin bakışı geride, kırmızı beyaz karanfillerle süslenmiş nikah masası başında kaldı. Benim bu garip, bu çok tutkulu bakışımı ise bir daha hiç görmemeyi öğrenmesi gerekecek. Ben bu tutkuyu bu kadar güçlü bir daha hiç duymayacak mıyım? Tezel'e doğru kaçıyorum, ona doğru kayıyorum, durmadan, Ayşe'nin bana bakışını orada bırakarak, o bakışı öldürerek, öldürecek tek şey o bakışı bularak. Bu, Vulgum Pecus'un, o büyük sürünün, o aşağılık sürünün bir üyesi olmadığını göstermek, o aşağılık sürüden öç almak için cinayet işleyen Raskolnikov anarşizminden daha büyük bir anarşi değilse ne? Nikahta beni yanı başında görmeyi tek dayanak seçmiş bir Ayşe'nin en son umudunu kastediyorum. Hem de kendi gözümde küçülmeyi örtbas etmek için bir saniyelik o derin tutkulu aşık bakışımı silmeye, yok saydırmaya büyük özen gösterip yüzümü buruşturarak, başımı gamsızca çevirerek. Bunu başaran bir irade nerede çözülürmüş? Bitti. Ayşe'nin bir anlık sevincini, o son belkisini öldürdüm. Şimdi sonsuz bir hızla Tezel'e doğru kayıyorum. İnsanları yararak, kalın perdelere doğru kulaç atarak. İşte Tezel'in yanındayım. İşte Rus biçimi bluzunun iki karış üstünden ona bakıyorum. Salonun orta yerinde heykel gibi donup kalmış ve yeniden devinimi en son akıl edebilecek acemi bir garsonun tepsisinden alıp geldiğim iki kadeh içkiyle. Camdan atlamayı düşünmüyorsun ya Tezel. Aptal mıyım birinin kucağına atlamak varken? Sarı mı, yeşil mi olduğunu ayırt edemediğim uzun perdeler önünde hüznün, 30'unda yıpranmış bir kadın yüzünde çiçek açtığını görüyorum. Tezel'e içki bardağını uzatırken elim titriyor. Onun sezemeyeceği, ancak benim bileceğim kadar titriyor elim. Az önce taşımaya hiç alışık olmadığım çok ağır iki gülle taşımış gibiyim. Bu, o güllelerden boşalan ellerin titremesi. Paşa ve mahiyeti yetişmeseydi emekli albayın kucağına atlayacaktım diyor Tezel. Böylece hüznünü çağdaş bir örtüye sarıyor. Nicedir hüzün ve acı ne denli büyük olursa o denli çok gülünüyor. Aysel bile nicedir böyle yapıyor ve ben buna çok kızıyorum. Ve ben bundan daha büyük bir acının olabileceğini düşünememeye de başlıyorum. Ve bütün bunlara karşın ben de az önce duygularımı çağ dışı bir biçimde Ayşe'nin gözlerine boşaltışımın son izlerini siliyorum. Gülüyorum. Sen onun avcuna köftesini attın ya. Bu adamlar böyle değil midirler Ömer? Geçmişte doyurulmamış açlıklarını ağzına köfte möfte ya da yarım kadeh vermut tıkıştırdıkları bir kadınla gidermeye heveslenirler. Bu bana da bir taş olabilir. Değil. Evet. Bu bana da bir taş. Susuyoruz. Kıyısında durduğumuz düğün kalabalığına bakıyor gibiyiz ama baktığımız yerde ikimizin de gördüğü tek şey yok şu anda. Şu anda kendimi Ayşen'den ve onun bakışından gıcır gıcır yıkayıp arıtabilmek için Tezel'in bu adamlar böyle değil midirler sorusuna kendimi iyice yana çekerek bir karşılık bulabilmeyi düşünüyorum. O adamlar geçmişteki açlıklarını nerede, nasıl doyuracaklarını şaşırmış, yaşamının geri kalan yıllarını erken ve şen bir emeklilikle doygun kılmaya çalışanlar, onların bir özeti Ertürk. O adamlar, o insanlar ellerine 40 yılın başı bir gazinoya falan gitme fırsatı geçse mutlak ne olursa olsun, nasıl olursa olsun eğlenmek isteyenler. Sipariş üstüne neşe düşkünleri. Şimdi içimde birazcık o insanlara yakından bakma isteği bulsam. Ya o adamlar öyledir Tezelciğim diyeceğim Tezel'e. Sen hep ya ta içinde ya da dışında gibisin bu düğünün diyor Tezel. İlk girince ben de öyle oldum ve kendime çok kızdım. Şimdi tamam. Şimdi ne içindeyim ne dışındayım buranın. Burada değilim. Sen öyle san. Kalabalığın en dışına çekilmişken İlhan suçüstü yakaladı bizi. Kulağımızdan tutup kendi dünyasına çekmeye kararlı adımlarla üstümüze doğru geliyor. Kızının düğününde her şeyi bağışlamak düşüncesi bir anda yok olmuş, o düşünce yerini Tezel'e ve bana karşı azarlayıcı, ezici olmaya bırakmış. Kalabalığı yara yara geliyor işte. Emekli albay ömründe ilk kez bilmeden bir şey kurtardı. Bizi. İlhan'ın "Neredesiniz be yahu? Niye öyle yabancı gibi duruyorsunuz? Gelseniz de masamıza" haşlamalarının önünü kesip durduruverdi. Kırmızı alnı, et benleriyle dolu yüzü ter içinde, gözleri dehşet saçarak. "Nikah memuru gecikti İlhan Bey," diye kesti önünü. "Tezel haklı. Şimdi yeniden ta içindeyim bu düğünün. Hatta İlhan'ın ta içindeyim." Bize karşı duyduğu öfkeyi emekli albaya boşaltan İlhan'ın. İlhan ona bir yandan kravatını gevşeterek hışımla bakıyor. Düğün düzenini bu salağa bırakan da suç. Emekli albayı neredeyse elinin tersiyle iterek geri dönüyor. "Kurtuluşumuz da böyle oluyor işte." "Bir sigara versene," dedi Tezel. Sigaralarımızı yaktık. Neden sonra Tezel'e "İlhan hoşnut mu bu düğünden, değil mi? Anlayamıyorum," diyorum. Emekli albaya basıyor küfrü. "Belli değil mi?" diye gülüyor o da. "Evet, bu kadarı iyice belli. Hay senin Kore kahramanlığına da, o yağın bilmem ne müdürlüğüne de. Memur işte, hep o memur. Üniformalıyken de, sivilken de. Nikah memuru gecikmez. Ben buradayım çünkü. İlhan burada. Sen nikah memurunu düşüneceğine git de şu orkestrayı sustur. Çalar çalar hep o marş. Dağ başını duman almış. Duman senin başını sarmış. Geciken nikah memurumu salak, bizim kızın nikah tanığı Namık eşeği. Görmedin mi? Demin aşağı kattan haber gönderdiler. İstanbul'dan İrfan gelmiş. Kredi işi için Namık'la 10 dakikacık özel görüşecekmiş. İrfan bir şişe de viski açtırdıysa buna, artık burada sedyeyle çıkarırız cenabeti. Sen şu sepeti kıyıya çektir Ertürk kardeşim. Baksana yolu tıkıyor. İlhan'ın emekli albaya buyruğu ta bizim olduğumuz yerden bile duyuluyor. Sesi yumuşak, dost. Ama yüzü hep öyle, Ertürk'ü küçültücü. Rıfat Paşa'nın önünde selama koşana dek ona yol açsaydın ya önce. Nasıl kıçın kıçın geçmek zorunda kaldık şuradan, kör müsün? Ulan sanki kızı zorla veriyoruz bunlara be. Eşi ol eşek. Damat olacak da kasılıp kırıtmaktan başka bir bok bilmiyor. Fırfırlı gömleğine tüküreyim. Amerikalarda bir bok öğrendiğini sanmıyorum ya bunun. Hayattan kopuk yetişiyorlar. Hep hayattan kopuk. Nikah masasından yana bakamıyorum. İlhan'ın o masadan yana göz ucuyla bakarak başını neden iki tarafa sallayıp durduğunu, şu anda yüzüne zorla oturttuğu bir gülümsemenin altından dudaklarını neden kemirip durduğunu bilmiyorum. Emekli albayın verdiği içki içkiye benziyordu. Seninkinde iş yok diyor Tezel. Gerçekten çok sulu ve çok kötü kalite viskiyi bir yudumda dikip bitiriyorum. O sıradaydı. Kapıdan ilk girişinde İlhan'ın arkasına parmak attığı adam bankacı mıymış ne? O yeniden göründü. Ellerini açıp özürler dileyerek İlhan'a yaklaşıyor. "Çok geciktin mi İlhancığım?" İlhan ona "Sus konuşma" işareti yapıyor. İşte böyle itersin arkasından, oturtursun masadaki yerine. Bizi bıraktı İrfan'a kredi, ha çok konuşmasın. Konuştukça bu elimde değil, dilencilik günleri geliyor aklıma. Bak işte şu adamı tanıdım ben Ömer. Yıllar önce abimlerde bir yemekte karşılaşmıştım. Adını bilmiyorum. O gidince İlhan'ın arkasından nasıl konuştuğunu düşünüyorum da. Nasıl konuşuyordu? Bu adamın çenesi düştükçe elimde değil, dilencilik günleri gelir aklıma diyordu. O bankanın genel müdürlüğünde kim tutuyor seni düşünsene diyordu. Bir fırsat yakalasa tepeme çıkar bu dürzü diyordu. Gördün mü? İçtikçe açılıyorum işte. Belleğim pırıl pırıl. Hala öyle. Demek yeterince içemedim. Emekli albayın sana taşıdığı viskiyi nereden bulabilirim acaba? Tezel sevecenlikle bakıyor yüzüme. Sen mi? Ben kendime kıyabilirim ama sen kendine kıyma. Ben kendimi saymaz oldum ama seni hala sayarım Ömer. Ardından garson diye sesleniveriyor yanımızdan geçen bir garsona. Tepsiden 3 bardak birden alıyor, usulca gülüyor. Şimdi nikah kıyılırken bunları mumla arasak bulamayız diyor özür dilercesine. Tezel benim bu gece bile bir takım incelikleri saklı tutabildiğimi sanıyor. Dolu bardakları gülüşerek pencerenin önüne, yere, ayaklarımızın dibine diziyoruz. Tezel çökünce arta kalmış inceliğimle ben de çökmüştüm. Sokakta 5 taş oynayan 2 okul kaçkını sandım ikimizi. Bu okul kaçkınlığını sevdim. Daha doğrusu çimenlere oturuvermek istercesine kan kırmızısı halılara serili vermek geçti içimden. Tezel çoktan doğruldu. Ben doğrulamıyorum. Kırmızı halıların üstünde bir yığın ayakkabı ve bacak görüyorum. Usul usul piste, nikah masasına doğru yol alan ayaklar. Rugan pabuçlar, deri pabuçlar, parlak sarı pabuçlar, gümüş rengi pabuçlar. O pabuçların arkasından fırlayan kadın topukları, o pabuçların içinde sızlayan, ovunan nasırlı parmaklar. Burada bütün pabuçlar, bütün ayaklara darmış sanıyorum. Doğrulunca yine İlhan'ın sesini işitiyorum. Tezel'i yalnız sanıp yanına gelmeye yeniden çabalayan Ertürk'ü omzundan yakalamış. "Ertürk, kardeşim, haber gönderin aşağıya. Şahitler hazır deyin," diyor. "Hangi aşağıya?" "Canım, nikah memuruna işte. Gecikti deyip duruyordunuz. Onun geciktiği falan yok. Adam kaç dakikadır bizim hazır olmamızı bekliyor. Koşun hadi." Bu kez tutacaktı Tezel'le beni kulaklarımızdan. Bu kez sürükleyip götürecekti aileler masasına. Pembe banyo köpüğü, "Müjgan teyze sizi istiyor İlhan Bey amca," diye koşup geldi. İlhan bizi yeniden unutup onur masasına doğru yürürken, kanter içinde çok telaşlı bir Müjgan, kocasını kalabalığın arasından sıyırarak en sessiz köşe olarak gözüne kestirdiği bizim köşeye doğru sürükleyip getirdi. "Ne var Müjgan? Duracık, şöyle gel de. Bir aksaklık mı ha?" "Yok, değil de İlhancığım, şey diyordum, Tezel'i aldırmaz. Tezel'in duyup duymayacağı pek düşündürmüyor Müjgan'ı belli. Ama benim duymam iyi olacak mı, olmayacak mı, böyle bir çekingenlikle kekeleyerek sürdürüyor konuşmasını. Şey diyordum, bu memleketlilerin, şu teyzeler, hacı baba filan yani, baksana kılıklarına, kıyafetlerine, onlar hep öyle en önde mi duracaklar? Başını kaldırıp bakıyor İlhan, sonra bana dönüp bozuk bozuk gülüyor. Baktığı yerde ben yoğum ama. Ben olsam bu denli açık konuşamazdı. Ya da çok yorgun artık, ya da çok heyecanlı, bozuk bozuk gülüyor. Karı haklı be diyor, güler misin, ağlar mısın? İlahi hacı baba emi, yahu bir koca kentte Anadolu kulübü gibi koskoca yerde düğüne geliyorsun. Başından şu hacı takkesini çıkaramaz mısın? Karının, kızının başından şu örtüleri attıramaz mısın? E peki, yapamazsan bari şöyle geri dur desene. Baksana herkes nasıl giyinmiş, insan biraz çekinir değil mi? Tamam, değil mi ki siz ikiniz ilerici geçiniyorsunuz? İşte ben de ilericiyim. İlericiliğimi de koydum ortaya. Bunu böyle noktalayınca derin bir soluk alıyor İlhan. Müjgan'ın, düşündüm İlhancığım, onları öyle en göz önü yerde görüverince düşündüm. Bir bahane bulup ben geri çeksem hiç olmayacak, sana söylesem dedim. Mırıldanmalarını susturup, merak etme, merak etme diyor. Hadi bakayım, sen böyle ufak tefek işleri büyütme, ben çaresine bakarım diyor. Ayşe'nin de şapkası eğrilmiş. Kıyılmadan önce gidip düzeltsem. Git düzelt hadi, git düzelt. Müjgan Tezel'le bana tek söz söyleme fırsatı bile yakalayamadan nikah masasına doğru koşuyor. O zaman İlhan boynunu büktü. Yüzü çocuksulaştı ansızın. Ne yapsın ana dedi. Hoş görün. Herkese karşı kızına çok düşkün, çok seveceğim bir ana olarak görünmek istiyorsa bunu da hoş görün. Şimdi nikah kıyılırken bir de ağlamaya başlarsa onu da hoş görelim. Hadi artık sizler de masamıza bakalım. Hadi çocuklar. Şey yani kusura bakma Ömerciğim, sana da çocuklar demişim. Hay Allah yahu, bir tuhafım ben de. Ağlayacak gibiyim. Hadi gelin, hadi beni yalnız koymayın ha. Ben gidip şu hacı baba ailesinin bir çaresine bakayım da. Kravatını gevşetip sıkarak, kirpiklerini çırpıştırarak gidiyor. Hay Allah, hay Allah kahretsin. Neredeyse yumuşayıp o üniformalı masaya gidecektim diyor Tezel. Allah kahretsin, Allah kahretsin diye yineliyor. Kan çekiyor. İlhan'ın hüznünü anlıyor. Yine de olduğumuz yerde duruyoruz. Kıpırdamıyoruz. Kafamda, yüreğimde İlhan'ın baba sesini yakalayacağı yerde inatla iş adamı sesini yakalıyor. Şimdi küçük bir pürüzü ortadan kaldırmak zorunda olan iş adamının sesini. Hacı baba, nasıl sevindim kalkıp geldiğinizde bilemezsiniz. Beni çok bahtiyar ettiniz. Nasıl söyleyeyim işte. Hemşire hanım da, oh oh, ikinizi de pek iyi gördüm hem. Ancak böyle ayakta kalmanızı istemem. Gelin şöyle geçin hacı baba. Sizler de hemşire hanımlarım. Lütfen böyle buyurun. Bakın burada boş koltuklar var. Yemek ayakta olacakmış. Ne yaparsınız? Zaman size uymazsa siz zamana uyuyorsunuz. Ama ben sizler için, hepimiz için rahat masalar, bu köşeleri de hazırlattım ki yorulmayasınız. Bizler ne olsa değil mi hacı baba, öyle gavur usulü ayakta elde tabak yemek yemeye alışık değiliz. Ötekiler ne söylerlerse söylesinler artık. İşte İlhan onları iki garsona bırakmış, arkadaki bir masaya doğru gönderiyor. Hoş kendileri de buna dua ederler ya az sonra. Ayaktaki kalabalıktan kimse bir türlü yerine oturmak istemiyor. Hepsi nikahı yakından görmek istiyor anlaşılan. Nikah masasının önünde giderek kalın bir duvar örülüyor çünkü. Ama bu duvar, Kor General ile ailelerin birlikte oturdukları masanın önünü kapatmamaya özen gösteriyor. İlhan'ın o masaya döndüğünü böylece seçiyorum. O da yerine oturmuyor. Saygıyla Kor General'in omuz başında duruyor. Kulağını uzatan emir subayının kulağına uzanıyor, kapıyı gösteriyor. Gerçekten de nikah memuru, emekli albayın öncülüğünde o sıra giriyor içeri. Masaya doğru yürüyor. Yerine oturdu mu, oturmadı mı buradan görülemiyor. Ama onur masasından, bankacının öncülüğünde bu kez ve emir subayının sağ yanında Kor General'in ayağa kalktığı görülüyor. Kor General, nikah masasındaki tanık yerine giderken Hayrettin Özkan'la İlhan'a candan bir söz söylemiş, güzel bir şaka yapmış olmalı. Çünkü önden üçünün kahkahası patlak veriyor. Ardından bütün masa bu kahkahalara katılıyor. En çok da damadın babası, tüm general Hayrettin gülüyor. O masada bu anda bile gülmeyen tek kişi var, damadın annesi. O, gülen kocasına şaşkınlıkla bakıyor. Masada herkes gülerken flaşlar patlamıştı. Düğünün ilk fotoğrafı. O fotoğrafta Nuriş hanımefendinin büsbütün ağlamaklı yüzlüğüyle gülerken ağzı kocaman açılmış kocasına irkilerek baktığı görünecek. Yıllar sonra bu fotoğrafa da hep aynı şaşkınlıkla bakacak belki. Tezel eğilmiş, boş bardağını bırakıp yerden dolusunu alıyor. Nuriş hanımefendi düğünün ilk fotoğrafında. Hayrettin nasıl gülebiliyor, nasıl içi kaldırıyor ya Rabbim. Ana değil ya, önünde sonunda baba işte. Sanki kapıyı vurup çıkarken, o düğünde bu Ercan'ı vuracağım, kulübe girerken değilse çıkarken vuracağım deyip giden kendi öz oğlu değil. Hakan, benim güzel, benim ağzı var, dili yok oğlum. Sana ne oldu, nasıl böyle birdenbire değiştin sen? Derdin neydi? O derdini neden hiçbirimize, neden gelip anacığına söylemedin yavrum? Ya Rabbim, her dakika yüreğim ağzımda Tanrım. Neye yanayım? Şu konuşup gülüşenlerden hangisi bilir şuramda koskoca bir yumruğun oturup durduğunu? Bu nasıl düğün? Bu nasıl düğün Allah'ım? Boş, boş. Hepsi boş işte. General karısı olacağıma keşke yine öyle küçük bir subay karısı olarak kalsaydım. Keşke, keşke hiç doğurmasaydım iki oğlumu da. Keşke hiç varmasaydım Hayrettin'e. Kaç günlerdir mümkün olsa kaçıp gideceğim buralardan. Kızlık günlerimin tasası da tasa mıymış hey tanrım. Kocaya varamadım, evde kaldım, kalıyorum derken, kanaviçelerimi işleyip dururken kendimi tasalı, karanlıklara batmış, bulanmış sanırdım. Karanlıklara bulanmak mıymış o? Açıp baksalar da içimdeki karanlığı görseler şimdi. Zifir, zifir. Ayten'e bile açılamadım daha. Ta Amerikalardan kalkmış gelmiş. Ercan'ımın bir anası da o sayılır. Hadi şu düğünü bir de ona zehir zıkkım etmeyeyim dedim, tuttum kendimi. Tutuyorum ya, nasıl tutuyorum sen bilirsin Allah'ım. Geliyor memur. O andı. Benim de yüreğim ağzıma geldi işte. Dünürümüz böyle diyor. Koskoca İlhan Dereli. Nikah memuru geliyor diye hepimize haber veriyor. Şaşıyorum. Onun da dünya umurunda değil. Kızının Ercan'ımı istememeleri falan, baştan geri çevirmeleri, bütün o üzüntüler bile şimdi hiç bana. Nikah memurunun gelmesiyle bir felaket kopacak. Hakan görünmeden bir yerlerden öz kardeşinin, abisinin şurasını ateş ediverecek sanıyorum. Hayrettin nasıl güler, nasıl unutur Hakan'ımın o halini? O lafını nasıl çıkarabilir aklından? Yoksa bir bildiği mi var? Bir haber mi aldı bunlar Hakan'dan? Alsa bana söylemez mi? Anayım, söylemez olur mu? Kaç gündür gözümü kırpmadım. Bir gün hiç iğneli fıçının içinden çıkmadım ben. Bilmiyor mu? Bilip duruyor. Yoksa yakalattılar mı oğlumu? Yakalatıp bir yere tıktılarsa, ya Rabbim, buna bile şükredecek hallere düştüm. Biraz gülümse Nuriş, hadi ablacığım, komağın. Gelini kıskandığını sanacaklar. Kulağıma eğilmiş böyle söylüyor kız kardeşim de. Gamsız kasvetsiz gülüyor. Onun bu çıngıltılı hali de sinirime dokunuyor artık. Azarlamamak için güç tutuyorum kendimi. Ne kadar da değişmiş. Buna ne olmuş böyle? Hem sanki Ayşe'ni kıskanmaya, oğlumu elimden almalarını düşünmeme vaktim mi kaldı? Halim mi oldu a Ayten? Sana davulun sesi uzaktan hoş geliyor tabii. Bir bakıma ne iyi ettin, ne iyi ettiniz de oralara yerleşip oturdunuz. Baksana, buralarda kardeş kardeşe yar değil artık. Baksana, öz oğlumun biri, öz oğlumun ötekini vurmayı bile düşünüyor. Hay keşkim biz de gitseydik o zamanlar. Remzi abim bir kuruşçuk yardım etmediği sıralarda, 3 kuruşluk yüzbaşı maaşıyla oradan oraya sürüklenip durduğumuz günler, bunun kocası Cemil kaç sefer yazmıştı. Hadi bakalım, kalkın gelin, size de burada kendi çalıştığım kampanyada iş buldum, diye yazdı. Üstelik Hayrettin sen haritacısın bacanak, haritacılık burada en çok revaçta. Kampanyanın arazi projeleri için adama ihtiyacı var. Burada az verdikleri para, orada çok para diye yazdı durdu. Niye gitmedik sanki? Sanki bize bakan, elimizden tutan Remzi abim de gidemezsiniz. Hadi onların çocuk baktırmak, çocuğun kulağını açtırmak gibi bir mazeretleri var. Sizin ne mazeretiniz var? Eşe dosta, ele güne karşı kendimi rezil ettiremem. Bugüne bugün memleketimin en önde gelen tüccarı, belediyenizin de başkanıyım, dedi tutturdu. O zaman bir 10.000 aldı attı da önümüze Hayrettin'i susturdu. Hayrettin'in abime bağlılığı o bağlılık işte. Bundaki vefa hissi de. Cemil'in kızı Semra kulağa duyar oldu işte. Biz gitseydik bizim de çocuklarımız şimdi birbirinin gözünü oymaya kalkmazlardı böyle böyle. Ah keşkim Hakan'ı gönderseymişim o zaman. O zaman da ben ikisine birden dayanamam dedim tutturdum. Şimdi tuttur bakalım Nuriye karısı. Ne bilirim Allah'ım, nereden bilirim? Hakan yine babasının iyi, güzel günlerine rastlamıştı. Hiçbir şeyi eksik değildi onun. Nereden bilirim? Hakan delikanlılığa geçti geçmedi, hiç yokluk yüzü görmedi ki.